Ayrım 42 sayfa 368. Sağaltıcılara ayrılmış bölümü yönetiyordum. Ruhun insan psikolojisi üzerindeki etkisi, bazılarının biyotelekinezi olarak adlandırdıkları. Siz de mi sağaltıcısınız? O zamanlar bir takım çok fazla gelişmemiş yeteneklerim vardı. Her birimizin olduğu gibi bir bakıma felaketimizi hazırlayan da bu ya. Dayan ürperiyordu. Sorular beynini dövüyordu. Gerçek güçler elde etmeyi nasıl başardınız? Cevap yerine yeni çam çıtırtıları duyuldu. Kalın bir ses yükseldi. Korkmayın Dayan. Etraflı bir açıklamayı hak ettiniz. Işığın altındaki adamı hemen tanıdı. Paul Seysher. St. German bulvarındaki hipnotizmacı. Nasılsınız küçük hanım? Dayan umutsuzca düşüncelerini olayların hızına yetiştirmeye çalışıyordu. Oysa adamın burada olmasında pek de şaşılacak bir şey yoktu. Seysher, bilginler çevresine dahil olmak için ideal özelliklere sahipti. Çek, göçmen, insan bilincinin gizemli bir yanının hipnozun uzmanı. Aynı anda Ayrın Pandov'u da ondan önce ziyaret edip Eugen Talih'i arayanların da Seysher olduğunu anladı. Zavallı kadın. Gözler onlara dayanamazdım dediğinde hipnotizmacının karşı durulmaz bakışlarından söz ediyordu. Seysher gelip Mavirski'nin yanında durdu. Başında sık dokunmuş beyaz bir kalpak, üzerinde koyu mavi bir parka, ellerinde de deri eldivenler vardı. Val Dieser kayak pistinden geliyormuş gibi. Tabii eğer sağ elindeki otomatik tabanca olmasa. Dayan titremelerinin geri döndüğünü hissetti. Seysher'ın varlığı Charles Hillican'ı çağrıştırıyordu. Aklına eski düşünceleri geldi. Yoksa o pro meraklısı da bu cehennem çemberinin üyesi miydi? O da bu 48 saatlik yolculuğu katılıyor muydu? Yakınlarında bir yerde miydi? Yoksa ölmüş müydü? Çek hekim heyecansız bir sesle konuştu. Şimdi öykümüzün ana hatlarını bildiğinizden kuşkum yok. Dayan bildiklerini göstermekten tuhaf bir gurur duydu. Her şeyi bildiklerini ve tahmin ettiklerini anlattı. Talih tarafından kurulan merkezin 1968 yılında parapsikolojiye bulaşması. Doğu ülkeleri aracılığıyla içlerinde bir ya da daha fazla Fransızın bulunduğu uzmanların toplanması. Laboratuvarın amacından saparak işkenceye ve acıya yönelmesi. Talih'in direnmesi, Rus askerinin de yardımıyla tutuklanması. Sonra muhtemelen Talih'in teknik yönetimden uzaklaştırılmış olmasından kaynaklanan Tokamak'taki kaza, işçilerin kurtarılmasıyla dağlarda yaşayan kardeşlerinin ortaya çıkması, aralarında üstün güçlere sahip şamanların da bulunduğu çok saf bir halkın varlığı. Soluk soluğa durdu. Mayevski usulca kafasını sallıyor, fil dişi yüzü ışıkta parlıyordu. Hayranlık belirtisi olarak dudaklarını ısırdı. Sizi kutlarım. Yaptığınız araştırma etkileyici. Birkaç ayrıntının dışında olaylar sizin anlattığınız gibi gelişti. Hangi ayrıntıların? Tokamak kazası. Dediğiniz gibi olmadı kaza. Doğru, mühendislerimizin disiplinleri her zaman kusursuz değil. Fakat farkında olmadan böylesi bir makineyi harekete geçirmeleri beklemek imsafsızlık olur. SSCB'de bile güvenlik sistemleri çok ve etkileyicidir. Öyleyse makineyi kim harekete geçirdi? Ben. Parantez, Sacheri'yi işaret etti. Biz. Tüm ekip ne pahasına olursa olsun Tiseven işçilerinden kurtulmamız gerekiyordu. Bunu sizler mi yaptınız? İyi ama neden? Seysher bir yargıç edasıyla araya girdi. Talih'in bu adamların yüreğinde ne denli önemli bir yeri olduğunu tahmin edemezsiniz. Onların efendisiydi, tanrısıydı. Onu tutukladığımızı duyar duymaz hemen güç kullanarak onu kurtarmaya kalktılar. Bir ayaklanma, o sırada hiç istemeyeceğiniz bir şeydi. Size nasıl anlatayım? Burada laboratuvarda bir gücün varlığını hissediyorduk. Muazzam bir buluşun eşiğinde olduğumuzu hissediyorduk. Ne olursa olsun araştırmalarımıza devam etmek zorundaydık. Ve birkaç silahsız işçiden korktunuz, öyle mi? Mavieski gülümsedi. Size bir anekdot anlatayım. Kızıl Ordu 1960 yılında Moğolistan'ın en ücra köşelerine kadar uzandı. Her etnik grubu hayvanlarını devlete vermeye zorladı. Siz de biliyorsunuz, sevenler sürülerini teslim etmektense kendi elleriyle boğazlamayı tercih ettiler. Sovyet subayları şaşkındı. Bir sabah tüm ovanın karnı yarılmış, renk geyikleriyle kaplı olduğunu gördüler. Sevenlere gelince çoktan kaybolmuşlardı. Birlikler izlerini sürmeye çalıştılar. Elleri boş döndüler. Göçebelerin dağlara çekildiğine karar verdiler. Başka bir deyişle ölümü seçtiklerini düşündüler. Kıştı. Yılın o döneminde hayvansız, etsiz, tundrada kimse hayatta kalamazdı. Askerler dağların tisevenlere mezar olacağını düşünerek döndüler. Yanılıyorlardı. Göçebeler kaçmamıştı. Sadece gözlerinin önünde saklanmışlardı. Dayan yüreği hızla çarpmaya başladı. Nereye? Geyiklerin içine. Karnı yarılmış hayvanların karınlarına. Erkek, kadın, çoluk, çocuk renk geyiklerinin bağırsakların arasında saklanmış, beyazların gitmesini bekliyordu. İnanın bana, böylesi şeyler yapılabilen bir halktan korkulur. Anlatılan her şey karşı gelinmez bir gerçek gibi çınlıyordu. Dayan cinayetlerde kullanılan yöntemi düşündü. Kurbanlarının bağırsaklarına dalan bir kol. Her şeyi birbirine bağlıydı. Her şey her şeyin içindeydi. Yeni bir gerçeği daha kavradı. 1972'de diye araya girdi Dayan. Tokamaklı ölümcül bir makine gibi kullandınız. Dün de beni ortadan kaldırmaya çalışmak işe yeniden başladınız. Rus usulca başını sallıyordu. Türbinleri ve alternatörleri harekete geçirmek için Çağlayan'ın önündeki engeli kaldırmak yeterli. Elektrik üretmeye başlar başlamaz tritium kalıntılarını serbest bıraktım. Vakum odasında hep boşluk vardı. Bu nedenle radyasyondan emindim. Beni neden basit bir kurşunla öldürmek istemediniz? Tarifimiz bu taş çemberin altında yazıldı. Tokamak sayesinde öldürdük. Tokamakı bir daha kullanmak bana mantıklı göründü. Katilden başka bir şey değilsiniz. Dayan Glavani'ye bir göz attı. Hem şaşkın hem de art arda gelen bunca bilgiye kendini kaptırmış görünüyordu. İkisi de biliyordu, öleceklerdi. Buna rağmen her ikisi de aynı şeyi istiyordu. Öykünün gerisini öğrenmek. Hipnotizmacı kaldığı yerden sürdürdü. Kazanın ertesi günü radyasyonlu bölümü kapattık ve denemelerimizi sürdürdük. İşte mucize o zaman gerçekleşti. Hayatta kalanların yerleştirildiği ambarları korumakla görevli askerler bazılarının mucize denecek şekilde iyileştiklerini gördü. Dayan lafı adamın ağzından kaptı. O zaman da bu kaza sayesinde Tiseven şamanlarını saklandıkları yerden çıkardığınızı anladınız. Vadinin düşünmeye cesaret bile edemeyeceğiniz güçleri barındırdığını, aradığınız gücün en saf haliyle burada, laboratuvarlarınızdakinden sadece birkaç adım ötede Sibirya'nın dört köşesine getirdiğiniz yaşlı şamanlarda bulunduğunu fark ettiniz. Seyşir gülümseme zahmetine katlandı. Öykünün en can alıcı yeri de burası ya. Yanlarında hastalarıyla dağa çıkmakta olan büyücüleri yakalamayı başardık. Onların sayesinde başka bir gerçeğin sırlarını anlayacağımızdan emindik. Paranormal evrenin sırlarını. Dayan gözlerini yumdu. Sonunda bilinmesin eşiğine varmıştı. Ellerindeki gücü nasıl çaldınız diye sordu. Cevabı heyecandan titreyen sesiyle Mayevski verdi. O iki Fransız sayesinde. Dayan gözlerini açtı. Böyle bir cevap beklemiyordu. Hangi Fransızlar? Bayrağı Seyşir aldı daha alçak sesle. Malin ve Sadko. Rus adları böyleydi. İdeallerimizi paylaşan Rusya'ya sığınmış iki psikolog. O ana kadar kanlı çalışmalarımıza daha çok pasif de olsa katılmışlardı. Tiseven büyücüler geldiğinde bize farklı bir inceleme yöntemi uygulamayı önerdiler. Nasıl bir yöntem? Satko'nun fikriydi. Şamanların gücü tümüyle zihinsel olduğuna göre sırlarını çözmenin tek bir yolu vardı. Beyinlerine girmek, onları içeriden incelemek. Nasıl? Rus başını salladı. Şaman olmaya çalışarak. Mayavski mantık kıyılarından ayrılmış çılgın bir denizciyi andırıyordu. Seyşür daha sakin bir sesle devam etti. Fransızların fikri buydu işte. Tisseven geleneklerini öğrenmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Bilincin öte yanına geçebilmek için büyücü olmamız gerekiyordu. Sadko ısrar ediyordu. Gerçeği öğrenmenin tam zamanıdır diyordu. Dayan duyduğu çılgınlığa inanmaya hazırdı. Bir bakıma en makul açıklamaydı bu. Oysa olayların mantığını hala kavrayamamıştı. Sormaya devam etti. Tutsak şamanların sizi eğiteceklerine nasıl inanabiliyordunuz? O insanların size sırlarını açıklayacağını umuyor muydunuz? Bir aracımız vardı. Kim? Ögen Talih. Dayan çılgın bir kahkaha attı. Talih mi? Zindana attınız Talih. Kardeşlerini katlettiğiniz. Mayerski biraz daha ilerledi. Artık sadece birkaç santim ötedeydi. Dayan adamın kartal yüzünü en ince ayrıntısına kadar görebiliyordu şimdi. Haklısınız dedi. Birden çok sakinleşmiş bir sesle. O alçak aslında hiç bizimle pazarlığa yanaşmayacaktı. Onun için başka bir yöntem kullanmamız gerekti. Başka bir yöntem? Tatlılık. Hangi tatlılık? Adam duymamışçasına devam etti. Bu rolü Sadko üstlendi. Neler söylüyorsunuz siz? Sadko Talih'i nasıl yumuşatabilirdi ki? Mayerski geriledi. Bir daha kaşları şaşkınlığını gösterircesine kalktı. Eğleniyormuşçasına cevap verdi. Anlaşılan size temel ayrıntılardan birini anlatmayı unutmuşlar. Dayan öfkeli bir çığlık attı. Nefreti suha, mantığı çılgınlığa karşı direniyordu. Hangi ayrıntı? Sadko kadın olduğunu. Dayan şaşkınlıktan yıkılırcasına tekrarladı. Kadın mı? Sağdan ayak sesleri duyuldu. Dayan başını ne onların ötesindeki gölgeli bölüme çevirdi. Yaşadığı macera boyunca zekasını, gücünü, soğukkanlılığını korumuştu. Oysa şimdi yine o çocukluğundaki kambur, beceriksiz, ikircikli genç kız oluvermişti. Işıkta beliren gölgeye bakıp seslendi. Anne! 68. kısım. Annesi hiç bu kadar güzel olmamıştı. Ayağında ünlü bir İtalyan markası, dağda kayak sonrası giyilen yumuşak ve sıcak tutan ayakkabıları vardı. Tek bir lekenin, tek bir yersiz çizginin görülmediği akrilik bir zarafet örneği. Zayıf noktaları bulabilmek için dayan annesinin yüzüne bakması gerekti. Kadının sarı perçemleri kırmızı kar başlığının altında daha beyaz, daha cansız görünüyordu. Ya gözler? Her zaman öylesine duru, öylesine mavi olan gözler. Şimdi buzdan kabarcıklara benziyordu. Dayan durumun ciddiyetine uygun bir cümle aradıysa da sonuncusunu yine iletmekte yetinmek zorunda kaldı. Anne, burada ne arıyorsun? Sibel Tiber bir tebessümle cevap verdi. Bu tüm hayatımın öyküsü güzelim. Dayan tıpkı öteki ikisi gibi annesinin elinde de otomatik bir tabanca olduğunu gördü. Tabancanın modelini hatırladı. Bir Glock. Hani Brunner Vakfı'nda kullandığının eşi. Nedenini anlayamamakla birlikte bu ayrıntının ona bir çeşit güven verdiğini hissedip buyurdu. Anlat, bize borçlusun. Gerçekten mi? Evet, seni dinlemek için buralara kadar geldiğimiz yetmez mi? Tebessüm. Dayan'ın çocukluğundan beri nefret ettiği o çok tanıdık gülümseme. Doğru dedi Sibel. Ama korkarım epey zamanımızı alacak. Dayan gözlerini geniş salonda gezdirdi. Zincirleri, lahitleri, ameliyat masasını gördü. Önümüzde bütün bir gece var, öyle değil mi? Deneyinizin şafaktan önce başlayacağını sanmıyorum. Sibel başını salladı. İki Slav yanındaydı şimdi. Solukları İnce ince billurlaşıyordu. Birinin kahverengi şapkası, diğerinin beyaz kapşonu buzdan parıldıyordu. Annesinin iki yanındaki bu hareketsiz adamlar ürkütücü bir mükemmellik sergiliyordu ama dayanı olduğu yerde çivileyen bu değildi. İşkencecilerin Sibel'a bakışlarındaki katıksız hayranlıkta genç kadını asıl sarsan. Yazgımı anlayacağımdan kuşkuluyum diye söze girişti Sibel. Amaçlarımı, ana nedenlerini. Neden anlamayayım? Sibyl önce dalgınca güvenliğe baktı, sonra gözlerinin kızının gözlerine dikti. Çünkü senin bilmediğin bir dönemden bahsediyorum da ondan. Düşünde bile görmediğin bir soluktan, sizin kuşağınız içi boş curuftan, ölü bir kütükten başka bir şey olamadı. Ne bir düş, ne bir umut, hatta ne bir pişmanlık. Hiç. Ne biliyorsun? Annesi sanki kendi kendine anlatıyormuşçasına devam etti. Sizler tüketim, yaldızlı materyalizm çağında yaşıyorsunuz. Aklınız sadece göbeğinizdeki o küçük delikte. Parantez içini çekti. Belki de bu düşündüğünüz içinizde sizi yakacak bir alev olmamasından ileri geliyor. Oysa bizler öylesine tutkulu, öylesine arzuluyduk ki her şeyinizi aldık. Dayan içinde bilindik bir öfkenin yükseldiğini hissetti. Sen neden söz ediyorsun? Hangi düşü kaçırmışız bakalım? Bir sessizlik oldu. Sanki annesi kızının bilgisizliğini ölçüyormuşçasına şaşkınlık dolu bir sessizlik. Sonra dudaklarını saygıyla bükerek konuştu. Devrim. Ben devrimden bahsediyorum. Toplumsal eşitsizliklerin sonu. Proletaryanın iktidarı. Sonunda üretim araçlarını ellerinde bulunduranlara iade edilen zenginlik, insanın insanını sömürmesinin sonu.